Ayırım 10, sayfa 165, 18. O ne karşılamaydı öyle? Bütün dertlerimizi sona erdirecek, bizi belalardan kurtaracak olan uzman gelecek diye büyük bir karşılama töreni yapmıştık. Çünkü bir hafta boyunca sabırsızlıkla kurtarıcısını bekleyen ada halkı birbirine ne hikayeler anlatmıştı ne hikayeler. Uzman, çekirge baskınına uğrayan bir tarım bölgesini budayları yakmak zorunda kalmadan bu beladan kurtarmıştı. Bir başka seferinde taşan bir nehrin yatağını değiştirmek gibi bir mucize göstererek korku içindeki bir kasabanın sel felaketini atlatmasını başarmıştı. Hatta daha ileri giderek uzmanın hayvanlarla anlaşmak için özel bir dil geliştirdiğini, yıldırımları avucuna hapsettiğini söyleyenlere bile rastlanmıştı. Dünyayla doğru dürüst bağlantısı olmayan bir adada bu haberleri nereden duyuyor, nereden öğreniyorlardı aklım almıyordu bir türlü. Bazen bu büyükler de çocuk gibi oluyorlardı. Hayal güçleri o kadar genişti ki saçmaladıklarının farkına varmıyorlardı. Başkanın bu karşılama töreninde hazır bulunmaması çok şaşırtıcıydı. Herhalde otoritesinin bozulmaması için gelmemişti. Belki de adalıların uzmana gösterdiği ilgiyi kıskanıyordu. Uzmanım vapurdan inip kıyıya gelmek için bindiği motor yaklaştıkça ayakta duran çok uzun bir adam silüeti belirdi. Atı Rosinante yerine motoruna binmiş bir Don Kişot gibiydi. Hani bilirsiniz ya, yel değirmenlerine tek başına savaş açan roman kahramanı Don Kişot. Babamın en sevdiği kitaplardan biridir. Daha motor iskeleye tam yanaşmadan halkın alkışları başlamıştı. Bu büyüklerdeki alkış sevgisini de hiç kafam almıyor. Her gördüklerini alkışlıyorlar. Adam da bu sevgi gösterisini bir baş selamı ve hafif bir gülümsemeyle kabul etti. Adamın herkese tepeden bakmasını sağlayan 2 metrelik boyu adada göstereceğim mucizelerin de bir ön kanıtıymış gibi adalılar sevinç içindeydi. İşte sonunda gelmişti kurtarıcımız. Dertlerimizi sona erdirecek olan uzun adam iskelemize ayak basmıştı. Uzmanın etkili bir konuşma yapacağını sanıyorduk ama ne yazık ki o sessiz kalmayı tercih etti. El sıkışma töreni bittikten sonra başkan adamlarıyla birlikte onu ziyarete gitti. Uzman suskunluğunu adada kaldığı bir hafta boyunca sürdürdü. Ancak çok önemli gördüğü bir iki talimat konusunda ağzını açtı. Bu da kendisine duyulan saygının derinleşerek artmasına neden oldu. Başkanın adamları uzmanın emrine girmiş gibiydi. Bize fazla zamanımızın olmadığını söylediler. O hafta herkesin sıkı bir çalışma yaparak adanın çeşitli yerlerine bir takım uzun direkler dikmek zorunda olduğu bildirildi. Direklerin nasıl dikileceği ve neye yarayacağı konusunda hiçbir fikrimiz yoktu. Ama bu durum ertesi sabah herkesin delice çalışmaya başlamasını engellemedi. Adalılar ter içinde ormandan ağaç kesmeye, yontmaya, bu kütükleri oradan oraya taşımaya başladı. Büyükler içine birdenbire girdikleri çalışma temposuyla burunlarından ter damlarken hoşnutsuz bir takım sorular sormaya başladılar. Bu sorular aniden yayıldı. Herkes, niye çalışıyoruz? Bütün bunlar ne işe yarayacak? Diyordu. Uzman önce soruları duymamış ya da cevap vermeye değmezmiş gibi davrandı. Ama sorgucuların çevresindeki kalabalığın büyüdüğünü ve işi bırakan bütün adalıların toplandığını görünce, leylekler dedi. Sonra da arkasını dönüp uzaklaştı. Kimse de onu durdurmaya cesaret edemedi. Ne dedi diye sordu herkes birbirine. Ne dedi? Galiba leylekler dedi. Peki ne anlama geliyor bu? Leylek, martı, yılan, tilki, ne gibi bir ilişki olabilirdi ki aralarında? Komşularımız kendilerini bu oyuna iyice kaptırıp bulmacayı çözmeye çalışıyorlardı. Sonunda bir amca, leylekler yılan avlar demeyi akıl edebildi. E'si var mı? Adada leylekler olsa yılan kalmaz. Peki uzman adaya leylek mi getirecek? Nasıl başaracak ki bunu? Leylekleri anladık da bu direkleri niye dikiyoruz? O sırada söze karışan benim akıllı annem, leylekler için dedi. Anlamıyor musunuz? Leylekler direklerin tepesine yuva kurmaz mı? Onlara yuva hazırlıyoruz. Doğru, bak bunu hiç düşünmedik. Peki leylekleri nasıl getirecek buraya? Davetiye mi gönderecek? Noter amca, tamam ben anladım durumu diyerek konuşmayı sonlandırdı. Tam zamanında yetişmesi lazım. Bir hafta içinde bütün direkleri dikmeliyiz diyor ya, bunun bir anlamı var. Her yıl bu mevsimde leylekler güneye göç etmiyor mu? Ediyorlar, adanın üstünden uçup gidiyorlar. İşte galiba uzman onlara yuva hazırlayarak bizim adamıza inmelerini sağlayacak. Bu cevap üzerine annem dışında herkesin yüzünün aydınlandığını gördüm. Sonunda çözülmüştü mesele. Adamıza leylekler gelecek, yılanları avlayacak ve bizi bu sorundan kurtaracaktı. Gökyüzünden aşağı bakacak leyleklerin orada kendileri için hazırlanmış bir takım yuvalar görerek aşağı ineceğine benim çocuk aklım bile yatmadı. Ama diğer itirazlarım gibi bunu da saklı tuttum. Ne de olsa küçüktüm. Sözüm dinlenmezdi. Hem koskoca uzmanın bir bildiği vardı herhalde. Sırrı çözen ada halkı daha büyük bir istekle çalışmaya ve leyleklere yer hazırlamaya koyuldu. Dikilen uzun direklerin üstündeki platformları sarmaşıklardan yapılan yuvalar yerleştiriliyor. Böylece bir anlamda belki de dünyanın ilk ve tek leylek oteli hazırlanıyordu. Böyle söyleyince kulağa çılgınca geliyordu ama neden olmasındı ki? Bu dünyada nice acayipliklere rastlanıyordu. O akşam tam da komşular bu işin olup olmayacağını konuşuyorlardı ki dayım pat diye çıkıp gelmesin mi? Yardımınıza ihtiyacım var dedi. Adalılar şimdi de uzman denilen sahtekarın peşine takıldılar. Direkt dikeceklermiş de sözüm ona leylekler gelip konacaklarmış da yine büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaklar. Bence de öyle dedi annem. Hayatımda bundan daha saçma bir proje duymadım. Ama herkes öyle bir inandı ki uyarı filan dinleyecek halleri yok. Olsun dedi dayım. Biz yine uyarımızı yapalım. Dinlemezlerse dinlemesinler. Ama zaten kısa süre sonra kimin haklı olduğu ortaya çıkacak. Ama sen herkese en başından beri sürekli uyarıyorsun. Yine de kimse başına gelenlerden ders almıyor. Ayrıca başka bir plan mı yapsak diye söze karıştım. Dayım beni duymadı bile. Kendini elindeki duyuruya iyiden iyiye kaptırmıştı. Bunu el yazısıyla çoğaltıp bütün evlere bırakmamızı istiyordu. Sevgili adalı komşularımız, acaba eski mutlu günlerimizi hatırlayanlar var mı aramızda? Hani o kimsenin kimseye karışmadığı, dostluk havası içinde yaşadığımız, müzisyen arkadaşlarımızın doğanın seslerine karışan flüt ve gitarını dinlediğimiz, sohbet ettiğimiz günler. Martılar hiçbir sorunumuzun olmadığı huzur dönemi. Başkanın gelişiyle adada bütün dengelerin bozulduğunu görmemek için kör olmak gerekir. Ben haklı çıktım demek istemezdim. Ama bundan sonra söylediklerime kulak verirsiniz diye haklılığımı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Eğer bu adamın çılgın fikirlerine kulak vermeye devam ederseniz yeni felaketlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır. Göreceksiniz ki bu uzman meselesi de başarısız olacak. Belki o gün bana hak verecek ve başkan denilen adama karşı birleşmemizin ve onu adadan göndermemizin ne kadar önemli olduğunu anlayacak. Ben bu girişimi bir fırsat, kendim için de bir sınav olarak görüyorum. Önümüzdeki günlerde eğer başkan haklı çıkar da uzman bu işi başarabilirse, bütün söylediklerimi geri almaya ve başkandan özür dilemeye hazırım. Ama eğer ben haklı çıkarsam, lütfen aklımızı başımıza toplayalım ve bu adamın yeni çılgınlıklarına engel olmak için onu adamızdan kovalım. Annemle dayım duyuruyu el yazısıyla çoğalttılar. Sonra birer tomar kağıt alarak evlere dağıttılar. Ne yazık ki adalılar duyuruları hiç umursamadan işlerine devam ettiler. Bir hafta sonra yorucu çalışma bitmiş, adanın kuzey kıyısına bir sürü direk dikilmişti. Artık leyleklerin gelmesini beklemekten başka yapacak iş yoktu. O gün gelecek olan vapuru gözleyen bir iki komşu çok uzakta leylek olabilecek bazı kuşlar fark etmişti. Bu haber üzerine hepimiz adanın kuzey kıyısına toplandık. Kuşlar yaklaştıkça gerçekten de bir leylek sürüsü olduklarını anladık. Geniş kanatları, ince gövdeleri ile iyice seçilir hale geldiklerinde adadaki heyecan doruktaydı. Leylekler yaklaştı, yaklaştı ve karşımızdaki ıssız adaya kondu. Şaşkın şaşkın birbirimize baktık. Niye onlar için hazırlanmış yuvalara konmamışlardı acaba? Öteki adada bir süre dinlendikten sonra buraya gelirler miydi? Derken büyükler arasında fısıltılar başladı. Herkes birbirinin kulağına, belki de insan kalabalığı gördükleri için gelmediklerini fısıldıyordu. Bunun üzerine sessizce dağıldık. Çam fıstıkları tepesine gidip olup biteni oradan izlemeye başladık. Leylekler karşı adada yürüyor, su içiyor, bazıları gagalarıyla kanatlarının altını kaşıyordu. Sonra yine havalandıklarını gördük. Gökyüzüne yükseldiler, adamızın tam üstüne geldiler. Başımızı kaldırmış onların her hareketini izliyorduk. Adanın üstünde birkaç kere döndüler. Bizim de başımız onlarla birlikte dönüyordu. Hepimiz nefesimizi tutmuştuk. Tam boyunlarımız tutulmak üzereydi ki leyleklerin güneye doğru yollarına devam ettiklerini gördük. Sürü halinde uçup gittiler. Biz de arkalarından kırık kalplerle baka kaldık. Güney ufkunda gözden yitene kadar seyrettik onları. Sonra hiçbir umudumuz kalmadı. Büyüklerin yüzlerine dikkatlice baktığımı hatırlıyorum. Derin bir utanca gömülmüş, başlarını eğmişler, birbirlerine bile bakamıyorlardı. O sırada biri uzmanın nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine herkes canlandı. Uzmanı bulup hesap sormak istiyorlardı ama uzman ortalarda görünmüyordu. Köşe bucak o uzun adamı aramaya koyulduk. İskeleye kadar gittik. Vapur demir almış gidiyordu. Leylekleri gözlerken ne vapuru hatırlamıştık ne de uzmanı. Acı haberi bakkal verdi. Biz gözlerimizi gökyüzüne dikmiş, aval aval bakınırken uzman motora binip vapura gitmişti. Ve vapur da demir almış ayrılıyordu adadan. Uzman herhalde güvertede hem paralarını sayıyor hem de bir sonraki durakta göstereceği mucizeleri bekleyen saf insanları düşünüyordu. Kısacası ona elimizden kaçırmıştık. Hayal kırıklığından herkes bir köşeye çekilip somurttu. Birkaç gün sonra konuşmaya başlandığında ise tek bir konu vardı. Ben bu adamın bir şey beceremeyeceğini anlamıştım zaten. Madem anladın niye söylemedin? Ne bileyim, öyle bir boy vardı ki adamda. Mesele boyda olsa devede de var. Ne kadar safmışız yahu. Nasıl inandık adama? Öyle deme. İnanmayıp da ne yapaydık? Doğru söylüyorsun. Kime inansaydık başka? Evet, bizi kurtaracak. Doğru yolu gösterecek kimse yok ki. Başkan ne yapsın? Adam tek başına bir sürü sorunla uğraşıyor. Yok yok, başkanın da ne dediği ne yapacağı belli olmuyor. Ona da güvenilmiyor. Ama ondan başka hiç kimse bir şey yapmak için uğraşmıyor ki. Haklısın. Bir kötü sonuç alınca herkes konuşup duruyor. Kulak misafiri olduğum bu konuşulanlar, büyükleri anlama yolundaki bütün çabalarımın boşuna olduğunu gösteriyordu bana. Büyükler hiç büyümeyecekler miydi? 19. Dayıcım, Büyük felaketten önceki son gecemizde seninle sadece kitaplardan konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sanki ertesi sabah gidecekmişsin gibi davranıyor, beni korkutuyordun. Pek çok yazardan bahsetmiş, Küçük Prens, Peter Pan, Alice gibi en sevdiğin roman kahramanlarını uzun uzun neşeyle anlatmış, hatta bazılarını canlandırmıştın. İyi bir insan olmam için bir sürü öğüt vermiştin. Meğer biz bunları konuşurken başkan, adamlarıyla birlikte sana vuracağı son darbeyi hazırlıyormuş. Aslında o akşam köpek balığının bir şeyler yapmak zorunda olduğunu hissetmiştik. Çünkü leylek fiyaskosundan ve uzmanın adadan kaçmasından sonra başkan kötü duruma düşmüştü. Adadaki otoritesi sarsılıyor, yılanlarla birlikte yaşamak zorunda kalan insanları kendisine inandırmakta güçlük çekiyordu. Ertesi gün yeni bir duyuruyla çardak altında toplanmıştık. Başkan, uzmanın hepimize dolandırmasından duyduğu derin üzüntüyü belirterek girmişti konuya. Bu devirde hiç kimseye güven olmuyordu. Ahlak son derece bozulmuştu. Adalıların zararını kendi cebinden karşılamaya hazırdı. Bütün bu sözleri hiç inanmadan dinliyorduk. Sonra başkan yeni planını açıkladı. Madem ki yılan meselesi çözülememişti, o zaman geri kalan tek çareye başvuracak ve adadaki tilki sayısını azaltacaktık. İlk zamanlarda adaya yararlı olan ve büyük hizmetlere dokunan tilkiler zamanla aşırı çoğaldığı için artık yarardan çok zarar veriyordu. Onların sayısını azaltmak ve böylece martı sayısını bir miktar çoğaltmak, adadaki dengeyi tekrar yerine getirebilir, yılan meselesinin çözülmesine yardımcı olabilirdi. Demek ki silahlar yine ortaya çıkacak, artık hepsi birer avcı haline dönüşmüş olan eskinin sevgi dolu adalıları tilki avı düzenleyeceklerdi. Başkan ertesi sabah tüm yetişkinlerin silahlı olarak iskelede buluşması emrini verdikten sonra şimdi gelelim başka bir meseleye dedi. Arkadaşlar, bu uzak adayı güvenlik nedeniyle tercih ettiğimi, ülkeme hizmetle geçirdiğim onca yıldan sonra düşmanlardan uzak bir köşede yaşamak istediğimi hatırlıyorsunuz. Birkaç kişi evet anlamında başını salladı. Dikkatle dinliyordum. Acaba şimdi sözü nereye getirmek istiyordu? Ama ne yazık ki arkadaşlar, bunu başaramadım. Ülkenin düşmanları burada da karşıma çıktı. Tam bu sırada annemin "olamaz" diye mırıldandığını duydum ve onun baktığı yöne çevirdim başımı. Başkanın iki adamı ellerine kelepçe vurdukları dayımı çardak altına getiriyordu. Hemen yerimden fırladım. O tarafa gitmek istedim. Ama başkan, "otur evladım" yerine "söyleyeceklerimi dinleyin. Sonra ne isterseniz yapın" dedi. Arkadaşlar, adanıza geldiğim günden sonra burada oturan ada halkının geçmişi hakkında bazı araştırmalar yaptırdım. Ve böylece sözde yazar olan arkadaşın müthiş sırrı ortaya çıktı. Bu kişi devletimize karşı geldiği için hapse girmiş ve çıktıktan sonra adını değiştirerek adanıza sığınmış bir suçludur. Bu adam hepinizi kandırmıştır. Bu sözler üzerine herkes dönüp dayıma baktı. Ama o hiçbir şey söylemeden başkana gözlerini dikmiş, öylece duruyordu. Gözyaşlarıma engel olamıyor, duyduklarıma inanamıyordum. Dayımın geçmişinde böyle bir olay olduğunu ben de bilmiyordum. Soran gözlerle anneme ve dayıma baktım. Annem elimi sıktı. "Lütfen dayını ya da beni suçlama canım. Dayın kimseyi incitmedi. Düşüncelerinden dolayı hapsedildi. Sen biraz daha büyüdüğünde sana bunu kendi anlatacaktı" dedi. Başkan, dayımın bu gece gözaltında tutulacağını ve ertesi sabah motorla götürülerek adalete teslim edileceğini açıkladı. Şok o kadar büyüktü ki annem de ben de ne yapacağımızı bilemiyorduk. Başkan köpek balığı ince ve zalim dudaklarıyla korkunç sözler söylüyordu. Adamızdaki başarısızlıklarının sebebinin dayım olduğunu öne sürüyordu. Ben daha fazla dayanamadım ve annemin elinden kurtulup "söylediklerinize inanmıyorum" dedim. "Bu adada iyiliği dayım temsil ediyor, kötülüğü ise siz. Buradaki herkes buna tanıklık edebilir. Adayı bu hale getiren o değil, sizsiniz. Siz gelene kadar bu adada..." Tam bu sırada köpek balığının adamları beni kıskıvrak yakalayıp sürüklemeye başladılar. Annem beni bırakmaları için adamlara yalvarıyordu. O sırada göz ucuyla kız tornonun başkanın kulağına bir şeyler fısıldadığını gördüm. Köpek balığı kararsızca bana baktıktan sonra tek bir hareketle adamlarına beni bırakmalarını emretti. "Ama ne yazık ki dayıcığım seni, herkesin gözü önünde motora bindirdiler. Sen ufukta kaybolurken hiç kimse karşı çıkmadı. Herkese o kadar kızgındım ki ne yapacağımı bilemiyordum. Tahmin edeceğin gibi dayıcığım, senin arkandan bir sürü söylenti çıktı. Adadaki her şeyin senin yüzünden ters gittiğini söylüyorlardı. Yani olup biten her şeyden sen sorumlu olmuştun. Bize artık kimse inanmazdı. Çünkü annemle ben de suçlunun ailesi olarak güvenilmezler sınıfına konulmuştuk. Bizimle pek az kişi konuşuyordu. O kadar kısa sürede öyle çok dedikodu ortaya çıktı ki artık duyduklarımız masala dönüşmeye başladı. Ben anlatılanların içinde en çok motorla götürülürken başkanın adamlarının elinden kurtulup kaçmayı başardığım masalına inanıyordum. Başkanın adamları senin evini kilitledi dayıcım ve oraya girilmesini yasakladı. Ne var ki biraz geç kalmışlardı. Benim akıllı annem herhalde senden bir anı saklamak için Evine gittiğinde elinde bir defterle döndü. Senin notlarından oluşan bir defterdi bu. Biraz karışık görünüyordu. Galiba yazacağın kitaplarla ilgiliydi. Ama günlük yazıların çok ilgimi çekti. Konuştuklarımız, yaşadığımız gelişmeler hakkında notlar almıştın. Defterini karıştırırken cesur fikirlerini, tek başına kalma pahasına her zaman doğruyu söyleyen kişiliğini bir kez daha saygıyla andım. Bu defteri bir gün yayımlamaya ve adamızı kurtarmaya yemin ettim. Bir süre sonra başkan köpek balığı ve adamları birer canavara dönüştürdükleri adalılarla baş başa verip yepyeni bir teknik denemeye karar verdiler. Tekiler ormanın kuytuluklarında rahatça saklanabildikleri için onları vurmak çok güç oluyordu. Onları dışarı çıkarmaya zorlamak için ormanda kontrollü bir yangın çıkarılacaktı. Başkan artık hiç kimse itiraz etmediği için bu plan da uygulandı. Ormanın bir kıyısında uzaktan bile alevlerini ve dumanını gördüğümüz bir yangın çıkarıldı. Yangın ilerledikçe tilkiler diğer bütün canlılarla birlikte ormandan kaçıyordu. Adalıların bütün nefreti tilkilere yönelmişti artık. Neredeyse martıları bile unutmuşlardı. Hele doktor, tilkinin dünyada en çok kuduz yayan hayvan olduğunu söyledikten sonra adalılardaki korku ve nefret elle tutulur bir hal aldı. Bir anda is kokusu sardı çevremizi. Sanki çok yakında odun yakılıyordu. Aradan çok geçmeden bahçeye dumanların dolmaya başladığını gördük. Birkaç kişi, "Yangın, yangın, kaçın!" diye bağırıyordu. Bir süre sonra bize yaklaşan alevlerin sıcaklığı vurdu yüzümüze. Sevgili dayıcım, adalılar kendini bu ateş etme, öldürme işine öylesine kaptırmıştı ki aniden bir meltem gibi çıkan ve gittikçe güçlenen rüzgarı kimse fark etmemişti. Daha doğrusu fark ettikleri zamanda çok geç olmuş, ormandaki yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle her tarafı kaplamıştı. Koca orman sanki ağlayarak, patlayarak cayır cayır yanıyordu. Başkanın adamları ve onların aklına uyan adalılar umutsuzca yangını söndürmeye çalıştılar. Ama artık bunun mümkün olmadığını hepimiz görüyoruz. Fıstık camlarımız çatırdayarak yandıktan sonra yangın iskeleye giden yolun iki yanındaki ağaçlara sıçradı. Oradan da evlere. Göz açıp kapayıncaya kadar birçok ev tutuştu. Zaten ahşap oldukları için çıra gibi yandılar. Yakıcı alevlerden, boğucu dumandan kurtulabilmek için evlerden uzağa, deniz kıyısına kaçtık. Oradan bakınca yangının ilerlediği yöndeki koskoca ağaçların peş peşe çakılan birer kibrit çöpü gibi adeta patlayarak tutuştuğunu görüyorduk. Adalılar korku dolu gözlerle evlerinin teker teker yok oluşunu izliyorlardı. Artık yapacak hiçbir şey yoktu. Sadece benim dilsiz arkadaşım yılmıyor, biz pişmanlıktan ve üzüntüden kaska kesilmiş bir halde her şeyin kül olmasını, elimiz kolumuz bağlı izlerken bir tek o umudunu kaybetmeden küçücük ovasıyla dev alevlerle savaşıyordu. Ayırım sonu, sayfa 187.